CC, devletler özel hukukunda kanun uyuşmazlıklarının çözümünde kanunlaştırma hareketi yavaş gelişmiş olduğundan, örf ve adet hukuk kuralları uzun zaman kanun uyuşmazlıklarının çözümlemek amacıyla ortaya atılmış olan özellikle bağlama kuralları biçiminde rol oynamıştır. Örneğin, sözleşmenin şeklinin locus regit actum kuralına göre sözleşmenin yapıldığı yer kanunu ile idare edileceği bir örf ve adet kuralı olarak uygulanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda eskiden örf ve adet kuralı olarak uygulanmış olan kurallar uluslararası sözleşmelerde ve kanunlarda düzenlenmiş ve böylece örf ve adet hukukunun uygulama alanı çok sınırlı kalmıştır. B. Kamu hukukunda. AA. Ceza hukukunda örf ve adet hukukunun uygulama alanı yoktur. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, örf ve adetin ceza hukukunda yer almasını engeldir. Gerçekten ceza kanunun birinci maddesine göre kanunun suç saymadığı bir eyleme ceza verilemeyeceği gibi kanunda tayin edilen cezadan farklı başka ceza da verilemez. O halde ceza hukukunda kanun geçerlidir ve örf ve adet kuralına yer yoktur. Dipnot: Erem Danışman Artun, sayfa 100, Dönmezer Erman, sayfa 152. BB, örf ve adet hukuku, devletler hukukunda önemli bir rol oynamıştır. Özellikle uluslararası ilişkilerin ilkel nitelik taşıdığı dönemlerde, anlaşmaların yapılmasından önce örf ve adet kuralının önemi açıktır. Devletler arası hukuk düzeninde örf ve adet kuralları, devletler arası ilişkilerde örnek teşkil eden davranışların, sonradan ortaya çıkan ilişkilerde de aynı davranışın zorunlu olduğu inancı ile sürekli olarak tekrarlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Uluslararası ilişkilerin hızla geliştiği çağımızın gerçeklerine uymak için, bu ilişkilerin uluslararası anlaşmalarda düzenlemeye bağlanması karşısında uluslararası örf ve adet kuralları önemini biraz kaybetmiş olabilir. Buna rağmen, devletler arasında geçerli ve bütün devletler için bağlayıcı örf ve adet kurallarının mevcut olduğu ve bunların devletler arası mahkemeler tarafından da uygulandığı bir gerçektir. Nitekim, Birleşmiş Milletler Anlaşması ile teşkilatın adalet organı olarak kurulmuş bulunan ve 15 üyeden oluşan Birleşmiş Milletler Lahey Adalet Divanı statüsünün 38. maddesinde, divanın uyuşmazlıkları devletler arası hukuka uygun olarak çözmek için, uyuşmazlık halindeki devletlerin kabul etmiş oldukları milletler arası anlaşmaları, hukuk kuralı olarak kabul edilmiş olan uluslararası örf ve adeti ve genel hukuk ilkelerini uygulayacağını açıklamıştır. Uluslararası Adalet Divanı'nın örf ve adetlerin uygulanması ile ilgili olarak verdiği muhtelif kararlardan bazıları şunlardır. 1926 yılında Açık Deniz'de Midilli Adası yakınlarında Türk Bozkurt Şilebi ile Fransız Lotus gemisi arasındaki çatmanın sorumluları hakkında Türkiye'nin yargı yetkisi bulunmadığını kanıtlamak için Fransız temsilci, tekrarlanma suretiyle olumsuz davranışların sonucunda dahi bir örf ve adet kuralının doğmuş olduğunu ileri sürmesi üzerine, Türk temsilcisi Profesör Mahmut Esat Bozkurt, olumsuz davranışların tekrarlanması ile örf ve adet kuralının oluşamayacağını savunmuştur. Divan, uluslararası hukuk düzeninde olumsuz davranışların dahi tekrarlanması sonucunda örf ve adet kuralının doğabileceğini kabul etmiş, ancak Fransız temsilcinin varlığını iddia ettiği örf ve adet kuralının kanıtlanamamış olması sebebiyle davayı Türkiye lehine sonuçlandırmıştır. Uluslararası Adalet Divanı, Korfu Boğazı Anlaşmazlığında savaş gemilerine boğazlardan geçiş hakkı tanınması konusunda İngiltere ile Norveç arasındaki balık avı bölgeleri anlaşmazlığında karasularının sınırını tayin etmek için örf ve adet kuralını uygulamıştır. Bunların yanında Uluslararası Adalet Divanı, Peru ile Kolombiya arasındaki sığınma hakları uyuşmazlığı ile ilgili kararında Latin Amerika'daki devletler arasında bölgesel devletler arası örf ve adet hukukunun bir uluslararası hukuk kaynağı olduğunu kabul etmiştir. CC, iş hukukunda örf ve adet hukukunun özelliği. Örf ve adet kuralları 19. yüzyılda iş hukukunun en önemli kaynağı olmuştur. Hizmet ilişkisinin düzenlenmemiş olduğu hallerde mevzuatlardaki boşluklar örf ve adet kuralları ile doldurulmuştur. Zamanla yazılı hukuk kurallarının çoğalması ile örf ve adet kurallarının önemi azalmıştır. Bununla birlikte bu kurallar toplu iş sözleşmelerindeki, hizmet akitlerindeki ve mevzuattaki boşlukları doldurmak ve değişik anlamlı hükümleri yorumlamak yönünden önem taşır. Örf ve adet kuralları zamana göre geliştiği ve yeni oluşan sosyal, ekonomik ve teknik hizmet şartlarına uyduğu için işçiler yönünden önemli bir kaynaktır. İş hukukunda örf ve adet, hizmet ilişkilerinde iş kolunda veya iş yerinde belirli bir süre uygulanmış ve uyulması gerektiği kanısı yerleşmiş bulunan kurallardır. Toplu iş sözleşmelerine iş yeri ve iş kolundaki teamül, gelenek ve bazen de örf ve adet kurallarının saklı olduğunu öngören bir hüküm konduğu görülmektedir. Bu takdirde mevcut ve uygulanmakta olan örf ve adet kuralı toplu iş sözleşmesinin bir hükmü haline geldiğinden, bunun ihlali sadece örf ve adetin ihlali değil, fakat aynı zamanda toplu iş sözleşmesinin ihlali anlamını taşıyabilecektir. 4. Yardımcı hukuk kaynakları. 1. Yargısal içtihatlar. Bir uyuşmazlık karşısında hakim, genel ve soyut bir hukuk kuralını somut bir olaya veya ilişkiye uygulayarak bir karar vermekle yükümlüdür. Kanunun belirsiz olduğu hallerde bile hakim karar vermekten kaçınamayacağına göre daha önce verilmiş kesin yargı kararlarına başvuracaktır. Pozitif hukuk kurallarını uygulamakla yükümlü olan yargı organları tarafından verilen kararlara yargısal içtihat denir. Yargısal içtihatlar, üst derece mahkemesi olan Yargıtay'ın hukuk veya ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ilgili dairesinin bozma kararına karşı ilk derece mahkemesinin direnmesi üzerine Yargıtay hukuk veya ceza dairelerinden oluşan Hukuk Genel Kurulu kararlarıdır. 2. İçtihadı birleştirme kararları. Türk hukukunda yargısal içtihatlar bağlayıcı nitelik taşımadığından bir hukuk yürürlük kaynağı niteliğinde olmayıp sadece hakime, davaya bakan hakime ve yargı örgütünün denetleyici organlarına yol gösterici yardımcı hukuk kaynağıdır. Uygulamada birden fazla olayda aynı kural uygulanmasından oluşan yerleşmiş içtihat veya prensip karar niteliğindeki kararlardan hakim MK1'in sonuncu fıkrası gereğince yararlanacaktır. Ancak hakimin yerleşmiş olsa bile içtihattan ayrılarak farklı bir gerekçeyle karar vermesi de mümkündür. Buna karşılık 1983 tarih ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 5. maddesine göre içtihadı birleştirme kararları benzer hukuki konularda bağlayıcı bir nitelik haiz olduğundan bir hukuk yürürlük kaynağını teşkil eder. Dipnot, Karşı Tekinay Medeni Hukukun Esasları 1992 sayfa 90-91 ve Yargıtay Genel Kurullarının dairelerini ve alt mahkemelerini bağlar. Yargıtay dairelerinden verilen çeşitli kararlar arasında içtihat uyuşmazlığı çıktığı takdirde bu farklılık hukuk ve ceza dairelerinin katıldığı içtihadı birleştirme genel kurulunda çözümlenir. Resmi gazetede de yayınlanan bu kararlar bir davanın sonuçlanması ile ilgili olmayıp bir hukuki ilke ortaya koyan kararlardır. 1982 tarih ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'na göre M40, içtihadı birleştirme kararlarına Danıştay Daire Kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadırlar. Görüldüğü gibi Türk hukukunda sadece içtihadı birleştirme kararları bir yürürlük kaynağı olduğu halde, Diğer yargısal içtihat yardımcı kaynak niteliğindedir. İngiliz-Amerikan hukukunda common law sisteminde yargısal içtihatlar yürürlük kaynağı niteliğine haizdir. Hakim bir uyuşmazlığı çözerken çözüm bekleyen bu olaya benzer uyuşmazlıklar karşısında hakimlerin verdikleri kararlara case law dayanarak hüküm verebilir. 3. Bilimsel içtihat, doktrin. Doktrin hukuk ilmiyle uğraşanların muhtelif hukuki konular üzerinde yayınladıkları şerh, kitap, makale, eleştiri ve monografiler gibi yazı ve eserlerde açıkladıkları bilimsel hukuki görüşlerdir. Bu çalışmaların sonucunda hukukun genel teorisi de ortaya çıkmaktadır. MK 1 maddesi hakimin hükümlerinde ilmi içtihatlardan yararlanabileceğini açıklamış ve böylece bunun bir yardımcı hukuk kaynağı olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Böylece hakim, kararlarında doktrinde ileri sürülen çözüm yollarına başvurmak suretiyle uygulamada en ideal çözüm yolunu bulabilmek olanağına kavuşmaktadır. Doktrin, bir taraftan yasama organı tarafından yapılacak düzenlemelere ışık tutarak ve diğer taraftan pozitif hukuk kurallarının adalete uygun yorumlanmasına yardımcı olarak ve mahkeme kararlarını değerlendirmeye bağlı tutarak olması gereken hukuk sisteminin yerleşmesine de en yararlı şekilde katkıda bulunur. 5. Dış hukuk kaynakları. 1. Uluslararası sözleşmeler. Dış hukuk kaynağını oluşturan uluslararası sözleşmeler ikiye ayrılmaktadır. 1. İki taraflı uluslararası sözleşmeler, akit anlaşmalar. İki taraflı sözleşmeler, iki devlet arasında karşılıklı menfaat durumlarını düzenlemek, uyuşmazlıkları gidermek amacıyla yapılan diplomatik sözleşmelerdir. Bunlar, iki devletin diplomatik misyonları arasında yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanarak, yetkili temsilcileri tarafından imzalanır, taraf devletleri bağlar. Örneğin, ticaret, dostluk, saldırmazlık, barış, suçluların geri verilmesi, karşılıklı yardım, konsolosluk antlaşmaları gibi. 2. Çok taraflı uluslararası sözleşmeler, kanun antlaşmaları. A. Çok taraflı uluslararası sözleşmeler, geleneksel iki taraflı diplomatik antlaşmalardan farklı olarak, uluslararası bir topluluk tarafından hazırlanan, birden fazla o topluluğa üye devletler tarafından imzalanan sözleşmelerdir. Bu tür antlaşmalar sadece iki devleti değil, birden çok devleti ilgilendirdiği için objektif kuralları ihtiva eder. AA, kanun antlaşmalarının hazırlanması. Uluslararası kuruluşun yetkili birimleri, üye devletlerin hukuk sistemlerini ve uygulamalarını inceleyerek, bu devletler tarafından kabul edilebilecek hukuk kurallarını tespit ederek sözleşme taslağını açıklar. Görüldüğü gibi burada iki taraflı sözleşmelerin aksine devletler arasında karşılıklı menfaat üzerinde bir pazarlık söz konusu olmaz. Hazırlanan taslak, uluslararası bir genel konferans veya kongreye katılan üye devletlerin temsilcilerinin oyuna açılır ve uluslararası kuruluşun anayasasında aranılan çoğunluk sağlandığı takdirde sözleşme kurulmuş olur. Ancak üye devletler açısından henüz bağlayıcı bir etkisi yoktur. BB, kanun antlaşmalarının iç hukuka girmesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sözleşmelerin, o anlaşmayı hazırlayan uluslararası kuruluşun üyesi olan devletlerin iç hukuku düzeni üzerinde büyük etkisi olmuştur. Önemli işaret etmek gerekir ki, üye devletin sözleşmeyi iç hukukuna dahil ederek o sözleşmeyi uygulamak yükümlülüğü yoktur. Böylece üye devletler, sözleşmeyi iç hukuk düzenine sokarak uygulayıp uygulamama konusundaki iradeleri serbest bırakılmıştır. Üye devlet, iç hukukunda sözleşmeyi uygulamak istiyorsa, iç hukukundaki anayasal sistemde öngörülen bir işlemi gerçekleştirerek, uluslararası sözleşmeyi iç hukuka dahil etmesi gerekir. Uluslararası sözleşmenin iç, ulusal hukuka alınarak, uygulanabilirlik kazanması konusunda iki sistem vardır. Dipnot: Batum S. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri 1993 sayfa 37-40. Güzel A. ILO normlarının iç hukuka etkisi ve Türk iş hukukunun gelişmesinde katkısı. İş Hukuku Türk Milli Komitesi 20. Kuruluş Yılı Kutlama Semineri 1997 sayfa 16-18. Tolunay S. Milletler Arası Hukuk ile İç Hukuk Arasındaki İlişkiler 1973 sayfa 399 VD. Dualist görüşü kabul eden bazı hukuk sistemlerinde uluslararası sözleşmenin iç hukuka girmesi yetkili yasama organı tarafından çıkarılacak bir onay kanunu ile değil, o sözleşmenin bütün hükümlerinin tek tek yargı organında görüşülerek iç hukuka alınması ile mümkün olur. Buna karşı Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmiş bulunan monist görüşe göre uluslararası sözleşmenin üye devletin iç hukukuna girmesi, o devletin yetkili kıldığı yasama organı tarafından çıkarılacak bir onay kanunu ile gerçekleşir. Böylece dualist görüşün aksine sözleşmenin iç hukuka girerek uygulanabilmesi için o sözleşmenin bütün hükümlerine üye devletin yetkili organları tarafından aynen iç hukuk kuralları haline dönüştürülmesine gerek yoktur. Burada bir başka sorun ortaya çıkmaktadır. Uluslararası sözleşmenin üye devletin onaylaması ile kendiliğinden iç hukuka girmiş olduğu kabul edilse bile iç hukuk düzeninde herhangi bir değişiklik veya yenilik yapılmadan sadece anayasal düzene uygun olarak doğrudan kendiliğinden uygulanabilir mi? Dipnot: Batum S. 41-46, Güzel A. sayfa 14-15 ve 22, Self Executing, yargı organlarının önüne gelen uyuşmazlıkta uygulanabilecek bir kural bulunmamasına rağmen uluslararası anlaşmadaki kuralın uygulanabilmesi demektir. Bu anlamda doğrudan uygulanırlık, self executing, kendiliğinden uygulanırlık kavram olan uluslararası sözleşmenin ulusal mevzuatta değişiklik yapmadan üye devletlerin mahkemeleri tarafından uygulanması demektir. Öyleyse bu sorunun cevabı ancak sözleşmenin amacına ve kanunun yazılış biçimine bağlıdır. Uluslararası bir sözleşmenin amacı, konusu ve yazılış biçimi bakımından sözleşmenin uygulanabilmesi doğrultusunda ulusal mevzuatta değişiklik veya yeni düzenleme yapılmasına ihtiyaç gösteriyorsa, bu yapılmadan mahkemelerin sözleşmeyi doğrudan uygulayabilmesine olanak kalmaz. 3. Türk Anayasa Hukuku Sisteminde Uluslararası Sözleşmeler. A. Uluslararası Antlaşması Kuralı. Türk hukukunda anayasanın 90. maddesinin 1. fıkrasında kabul edilen ilkeye göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Böyle bir onaylama kanunu ile onaylanmış bulunan anlaşma, bir ulusal kanun niteliğini kazanmaktadır. Aynı maddenin 4. fıkrasına göre de Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında yukarıdaki 1. fıkra hükmü uygulanır. Ancak bazı hallerde çerçeve niteliğini taşıyan bir antlaşmanın onaylanması uygulama açısından yeterli olmamakta ve konu ile ilgili özel bir kanunun çıkarılması zorunlu hale gelmektedir. B. Uluslararası antlaşmaların onaylanması kuralının istisnaları. Anayasa, uluslararası antlaşmaların onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır ilkesine, aynı maddenin 2 ve 3. fıkraları ile 2 istisna getirmiştir. Birinci istisnayı öngören 90. maddenin 2. fıkrasına göre, ekonomik, ticari ve teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerde mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu antlaşmalar yayımlarından başlayarak 2 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunulur. Böylece o antlaşma üzerinde siyasi otorite sağlanmış olmaktadır. Burada sözü edilen istisna, onay kanununun çıkarılması beklenmeden derhal uygulanmaya başlanması gereken antlaşmalarla ilgilidir. Bunlar, mesela bağış niteliğinde yardım veya teknik yardım alımına ilişkin antlaşmalarla dış ödemelerin şekil, şart ve sürelerini düzenleyen mal satışı ve mübadelesine dair antlaşmalar ve kara ve deniz yolları ile ilgili bazı teknik antlaşmalardır. İkinci istisna anayasanın 90. maddesinin 3. fıkrasında öngörülmüştür. Bu fıkraya göre milletler arası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari anlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce uygun bulunması zorunluluğu yoktur. Ancak bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren antlaşmalar yayınlanmadan yürürlüğe konulamaz. Böylece hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önceden onaylanmış bulunan antlaşmaların uygulanmasıyla ilgili Self-Executive Agreements denilen doğrudan uygulama anlaşmalarını onay kanunu çıkarılmaksızın uygulamaya koyabilecektir. Bu yetki, Bakanlar Kurulu'nun tüzük çıkarma ilkesine benzetilebilir. Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasında yer alan genel ilkeye göre, Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü anlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Bu hüküm, kanun yapma yetkisinin yasama organına ait olması ilkesinin tabii bir sonucudur. C. Hiyerarşik bakımından uluslararası antlaşmanın üstünlüğü. Usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş olan uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunların anayasaya aykırılığı ileri sürülemez ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. AY 90 Taksim Son. Bu bakımdan uluslararası antlaşmaların kanunlardan üstün nitelik taşıdığı söylenebilir. Bundan çıkan bir sonuç da şudur. Uluslararası antlaşmalar onaylandıktan sonra mevzuattaki aykırı hükümlerin yerini alır ve bu antlaşmalara aykırı yeni hukuki düzenlemeler yapılamaz. 2. Avrupa Uluslararası Kuruluşlar. Uluslararası toplumu meydana getiren hukuki ilişkilerden bir diğeri de uluslararası kuruluşlardır. Avrupa'da bütünleşme hareketleri 19. yüzyılda başlamış ve özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişmiştir. 1. Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası kuruluşların büyük bir gelişme gösterdiği ve sayılarının arttığı gözlemlenmektedir. 1. Dünya Savaşı'ndan 1914-1918 sonra sürekli ve evrensel barışı ve uluslararası güvenliği sağlamak amacıyla 1920 yılında Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Ancak bu kuruluşun da dünyanın ikinci defa savaşa girmesini önleyememesi ve 2. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine yıkılmıştır. 1939-1945 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Paris'te barış antlaşması yapmak üzere toplanan konferansta aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 devlet tarafından uluslararası barışı ve güvenliği korumak, insan haklarına ve temel hak ve hürriyetlere saygı sağlamak görevini üstlenmesi amacıyla 26 Haziran 1945 tarihinde imzalanan ve 24 Ekim 1945 tarihinde yürürlüğe giren antlaşma ile Birleşmiş Milletler Örgütü kurulmuştur.